Ayrım 2.
Cüzdan bir ön yargı hastalığıdır. Türkan Saylan cüzdanla değil, ön yargılarla boğuşuyor. Yıllardır anlatmaya çalıştığı bu. Bir deri hastalıkları profesörü neden yıllar yılı bu konuyu iş edinmiş? Toplumun cici hastalıklarını bırakmış da bu lanetin silinmesine kendini adamış. O sevimli alerjileri, o stres üntikarlarını, o kozmetik dünyasının güzellik arayışlarını bir yana bırakmış da bu uğursuz konuyu dalıp gitmiş. Belki de içinde kabaran insanca isyanlardır. Kim bilir? Kuşkusuz Türkan Saylan yalnız değil. Geçmişte Ethem Utku vardı. Arkadaşları vardı. Bugün de birçok insan var. Birlikte çalışıyorlar. Hastalarla uğraşıyorlar. Hastaneyle uğraşıyorlar. Gelir sağlamaya çalışıyorlar. Kermeslerin davetiyelerini alıyorum. Onları kutsamadan edemiyorum. Tüberküloz ve lepra. İki kardeş mikrop, iki küçücük mikrobakteriyum. Birbirinin karşıtı iki kardeş gibi. İyi kötü, güzel çirkin, aydınlık karanlık gibi. Traviata şiönet. Traviata güzelliği. Parlaklaşan gözler, incelen beden, duyarlılığı artan ruh. Şiire dökülen hüzün. Gecenin parlak ışıklarına uzanan gözyaşları. Ham duvarlarına yazılan içli dizelerden Erenköy'deki köşkte yaşayan paşa kızının oyalı mendiline uzanan romans. Ya kötü kardeş, onun yazılmayan duyguları, paylaşılmayan yalnızlığı, onların yıldızları yok mu? Onların dolunayları, sabah serinlikleri, akşam hüzünleri yok mu? Alageyik. Güz ikindisiydi. Köye giden ağaçlıklı yolda yürüyordum. Köyde bir yaralı olduğunu haber vermişlerdi. Osman Bey, "Doktor Bey, bir zahmet geliverse de baksa," demişti. Oraların töresi böyleydi. Alçak gönüllü ve kibar. Sözleri de, tavırları da konuklarını kendilerinden üstün kılardı. Hem yürüyor, hem düşünüyordum. Bir yaralı. Ne yarasıydı? Nasıl yaraydı? İlk bakım için gerekli ilaçları, sargıları, gereç çantasını almıştım. Kurşun yarasıysa haber vermek de gerekirdi. Gerekirdi ya, onun da yolu yordamı vardı. Neyse, daha yaralıyı görmeden acele etmemeliydim. Köy diyordum ama aslında bucaktı. Doğuda bir bucak. Ben de buradaki taburda yedek subay doktoruydum. Çevrede başka doktor yoktu. Köydeki hastaları da taburun doktoru bakıyordum. Köye girdim. Birkaç kişiyle selamlaştık. Karşılaştığımız insan durur, size döner, gelmenizi beklerdi. Siz geçerken eğilir, selam verirdi. Selamını alırdınız. Tanıdığınız biri ise hatırını sormanız gerekirdi. Kimse bir şey sormazdı. Kime geldiğinizi, kimin hasta olduğunu, hiçbir şey. Bu suskun, hep gerektiğinden az konuşan, gözlerinize bakmayan insanları yeni yeni anlıyordum. Aslında çok duyarlıydılar. Duygularının sanki canlı olduğunu duyumsardınız. Güçlü bir sessiz iletişim vardı. Doğu insana. Evi biliyordum. Girdim. Kapıda Osman Bey'in iki adamı karşıladı. Eğildiler. Selam verdiler. Hoş geldiniz, dediler. Biri elimdeki çantayı kaptı. Arkama geçti. Avluyu geçtik. Eve geldik. Osman Bey kapıdaydı. Hoş geldin doktor bey. Sağ ol. Zahmetler ettin. Kusura bakma seni yorduk, dedi. Ben de estağfurullah, ne demek başımla beraber, dedim. Sözlerim törelerine çok uygundu. Hoşnut oldu. Buyur etti. Hemen yaralıyı görelim, dedim. Osman Bey öne geçti. Şöyle buyurun, dedi. İçerideki bir odayı, bir diğerini geçtik. Köşedeki odaya girdik. Yaralı yer yatağında yatıyordu. Ben yanına eğildim. Osman Bey çıktı. Yaşlıca bir kadın odaya girip bekledi. Yaralı gençti. Rengi solgundu. Yüzünde hafif bir sakal vardı. İlk bakışta yüzünün rengini beğenmedim. Kadına yavaşça seslendim. Yorganı açalım. Kadın yorganı yavaşça açtı. Yaralı genç hafifçe kımıldadı. Dikkatle muayene ettim. Başta bir şey yoktu. Sol kolu kırıktı. Sağ bacağı iki yerinden kırıktı. Birçok yerinde bereler vardı. Bel kemiğinde kırık olup olmadığı belli değildi. Omurilik zedelenmiş gibiydi. İç kanama var mıydı? Bu yüzdeki solgunluk olabilirdi. Ne olmuştu? Kavga, dayak gibi değildi. Trafik kazası mı? Bakalım. Yorganı yavaşça örterken yaralı genç bir an için gözlerini araladı. Bir an öyle baktı. Dikkatle gözlerine baktım. Gene kapadı. Kulağına uzandım. Yavaşça, "Ne oldu?" dedim. Gencin ağzından hiçbir söz çıkmadı. Üstelemedim, çıktım. Dışarıda ellerimi yıkadım. Su döktüler, havlu tuttular. Osman Bey'in yanına döndüm. Odanın kapısında karşıladı. Buyur etti. "Bize çay getirin," dedi. Yalnızlık. Bir şey sormuyordu. Benim konuşmamı bekliyordu. Hiç merak etmiyor gibiydi ama. Merak ettiğini biliyordum. "Yaralının durumu iyi değil Osman Bey," dedim. "Birkaç yerinde kırık var. Birçok da ezik. İç kanama olabilir. Durumunu beğenmedim. Burada fazla bir şey yapamayız. Hemen bir hastaneye götürseniz çok iyi olur." "Sağ ol doktor bey," dedi. "Sağ ol. Zahmet ettin. Geldin. Bizi ferahlattın." Onları tanımasaydım alay ettiğini bile düşünürdüm. Oysa hiç böyle bir şey yoktu. Sadece hoşnut olduğunu belirtiyordu. Yalnız söylediklerimi çok iyi anlamış mıydı? "Bir hastaneye gitmesi zorunlu," dedim. "Kırıkların alçıya alınması gerekiyor. İç kanamanın kontrolü. Burada fazla bir yardımım olmaz." "Bir kaza olmuştur doktor bey," dedi. "Kötü bir kaza. Ava gitmiştir. Çok iyi avcıdır. Hiç kazası olmamıştır. Bir keçinin peşine düşmüştür. Keçi tez hayvandır. Yeğeni peşine takmıştır. Bir gün, bir gece dolaştırmıştır." Osman Bey sustu. Buralarda sabırsızlık etmemeyi öğrenmiştim. Konuşmaya başlamasını bekledim. O sırada çay geldi. Çayları bardaklara döktüler. Çıktılar. Gene yalnız kaldık. Sabırsızlanmaya başlamıştım ki Osman Bey konuştu. "Ertesi sabah gün ışırken o yörenin ünlü bir yarından uçmuştur. Çocuğu aşağıda bulmuşlar. Getirmişlerdir. Kazadır. Kaderdir. Kaderi böyle olmuştur." "Ateş etmemiş mi? Vuramamış mı? Kazada silah yok mu?" "Ateş etmemiştir. Silaha bakmışızdır. Temizdir. Geçmiş olsun. Şimdi ben gerekli pansumanı yaparım. İlaç veririm. Siz en kısa zamanda hastaneye götürün." "Sağ ol doktor beyim." Kalktım. Yaralının yanına gittim. Gerekli olanları yaptım. Yaralının durumundan duyduğum kaygı artıyordu. Durumu iyi değildi. Kendimi bunu yineledim. Durumu iyi değil. O sırada yaralı gencin dudakları arasından bir şeyler mırıldandı. Duymak için eğildim. Fısıltıyla "Ala geyik," dedi. Bunu duydum. Gene daldı gitti. Sık sık soluk aldığını duyuyordum. "Ala geyik." Bu ne demekti? Sayıklama mıydı? Elinden kaçırdığı keçiyi mi düşünüyordu? Daha keçileri çok çevik olurdu. Kolay yakalanmazdı. O kadarını biliyordum. Yeniden Osman Bey'in yanına döndüm. "Burada yapılacakları yaptım. Ama yaralının durumu iyi değildir. Burada kalırsa korkarım kurtaramayız. Artık gayret edeceksiniz. Hastaneye götüreceksiniz. Hem de kısa zamanda." "Bir de genç bir ara ala geyik dedi. Bir şey mi demek istedi bilmiyorum." Osman Bey'in sarsıldığını gördüm. "Ala geyik," dedi. "Evet ala geyik. Bir şey mi var?" "Buyur otur doktor bey. Bu bizim ailemizin sırrıdır. Ama sen artık bizim yabancımız değilsin. Ailemizin senden gizlisi kalmamıştır. Yeğenimiz komşu köyden bir kız sevmiştir. Kız da yeğenimize tutkunluğa düşmüştür. Hayırlısıyla bağlayacakken kızın başına bir iş gelmiştir. Irmağa düşmüştür. Boğulmuştur. Düşmüş müdür? Kendini mi atmıştır? Başka bir iş midir? Bilememişizdir. Yeğenimiz o günden sonra kendini ava vermiştir. Dağda keçi peşine düşmüştür. Ama bir tek keçiyi kurşun sıkmamıştır. Muradı kız bulmaktır. Dağ tepe dolaşır olmuştur. Bir kız tutkun sevdalıysa ölmez. Bir hayvanın kılığına girer dolaşır. Sevdiği yanına yaklaşırsa kaçmaz. Gider onun yanında durur. Sevdiğinin eli değince de yeniden insan suretine girer. Kavuşurlar. Yeğenim onun için dağ tepe dolaşır olmuştur bey. Yazık oldu. Bulsaydı kavuşacaktı. Kader işte. Kaderi böyleymiş." Osman Bey'in yüzüne baka kalmıştım. O yere bakıyordu. Bu hayal sadece yaralı gencin hayali miydi? Yoksa Osman Bey de buna inanıyor muydu? Bilemedim. Törede sormak yoktur ya. Merakımı yenemedim. Sordum. "Osman Bey, bu efsane gibi bir şey. Siz de böyle olduğuna inanıyor musunuz?" Osman Bey bir süre sustu. Şimdi öyle oturduğu yerde yaşlanmış görünüyordu. Bedeni incelmiş, suskun yüzü bir doğu bilgeliğini yansıtıyordu. Beni sonradan çok düşündüren bir söz söyledi ve sonra sustu. İnandığını doğru bilmek, doğru bildiğine inanmak gibidir. Söz bitmişti. Kalktım, kapıya kadar uğurladılar. Dönüşümde hava kararmıştı. Osman Bey'in iki adamı biraz mesafe bırakarak arkamdan yürüyorlardı. Hava karardığı için bana tabura kadar refakat edeceklerdi. Dinlediğim olaydan etkilenmiş olmalıydım. Ağaçların gölgeleri şimdi bana değişik görünüyordu. Hemen oradaki dağlarda yaşayan hayvanları düşünüyordum. Acaba içlerinden hangileri sevdiğine kavuşamadan ölen sevdalılardı? Genç aşıkları dağlara çeken sevda nasıl bir duyguydu? Böyle bir efsane nasıl oluyordu günümüzde yaşayabiliyordu? Tabura yaklaşmıştık. Osman Bey'in adamlarına işaret ettim. Durdular. Beni selamlayıp döndüler. Tabura girdim. O gece uyuyamadım. Giyinip çıktım. Parlak ay ışığının altında her yer sessiz bir güzellikle parlıyordu. Karşı tepeler, onların arkasındaki dağ yamaçları, ağaçlar. Taburdan çıkıp karşı yamaçlara gitmek için garip bir istek duyuyordum. Geceleri garnizondan hiç çıkmazdık. Bu gece çıktım. Çevrede dolaştım. Daha uzaklara gitmek istiyordum. Karşı dağlara, orada bekleşen hayvanlara gitmek. Sonra düşündüm. Nereye gidecektim? Neden gidecektim? Orada beni bekleyen bir sevgili yoktu ki. Beni sevip de kavuşamadan ölen bir dağ keçisi, bir kuş, bir böcek yoktu. Öyle bir şey olsaydı insan dağ demez, tepe demez gezer dururdu. Onu arardı. Orada dururken yanına yaklaşan hayvanı görürdü. Soluğu kesilirdi. Her yanı titrerdi. Öyle beklerdi sevdiğini. Sevdiği yanına gelince de onu yumuşacık okşardı. Sonrası mı? Sonrasında o dağlar saray olurdu. Çimenler seyran. Şimdi köyde yatağında yatan yaralıyı başka bir gözle görüyordum. O artık bir av kazasına uğramış yaralı değildi. Bir masal kahramanıydı. Bir aşk yiğidiydi. Ona başka şeyler yapmam gerekiyordu. Onu kurtarmam gerekiyordu. Onu iyileştirmem gerekiyordu. Yeniden dağlara gitmeliydi. Sevdiğini aramaya koyulmalıydı. Bunun için yaşamalıydı. Gecenin geç saatlerinde tabura döndüm. Dalmışım. Sabah uyanır uyanmaz köye gideceğimi söyledim. Hayrola doktor, dediler. Böyle sabah sabah köye gidiyorsun. Bir yaralı vardı, onu merak ediyorum, dedim. Yaralının evi hiç uyumamış gibiydi. Gene çok sakindiler. Evde hiçbir şey yokmuş gibi. Beni karşıladılar, kahvaltı etmemi söylediler. Sonra, dedim, önce yaralıyı göreyim. Gördüm de, dünkünden daha kötüydü. Dudakları kuruyordu. Gözleri biraz derinde görünüyordu. Kötü işaretlerdi bunlar. Su kaybı, dehidratasyon, peritonit. Osman Bey odasının kapısında ayaktaydı. İçeri girdik. Osman Bey, yaralı daha kötü. Hastaneye gitmezse bir iki günden fazla yaşamaz. Bu genci hastaneye götürelim. Hemen. Osman Bey sakin, gülümsedi. Buyur otur doktor bey. Allah senden razı olsun. Sabah kalktın geldin. Bize çok iyilikler ettin. Şimdi kahvaltı et. Durdu. Gene konuştu. Güzel söylersin. İyi söylersin. Ama hastanede sevda yarasını bilmezler. Onu perişan edeni bilmezler. Ona deva bulmazlar. Onun yeri burasıdır. Allah bilir sonu da burasıdır. Sen elinden geleni yaptın. Bize büyüklük ettin. Allah da sana yardımcı olsun. İyilik eden iyilik bulsun. Ayrılmadan yaralı genci yeniden gördüm. Dalgın yatıyordu. Bir şey söyler mi diye baktım. Hiçbir şey söylemedi. O gece yaralı genç öldü. Bir süre sonra da terhis oldum. Oradan ayrıldım. Kelepçe alerjisi. Abdullah bileklerini gösterdi. İşte gene başladı. Şimdi buradan yayılır. Birkaç gün sürer. Her seferinde böyle. Ne zaman kelepçe takılsa böyle oluyor. Bileklerine dikkatle bakıyorum. Bileklerin kelepçe takılan yerlerinde zincirin izleri var. Bu izlerin çevresinde küçük kırmızı kabarcıklar oluşmaya başlamış. Bileğin üstüne de çıkmış birkaç kabarcık. Orada kalabilir. Ama bu yayılacağa benziyor. Geçmiş olsun Abdullah. Alerji bu. Kuşkum yok. Hiç görmemiştim. Böyle bir şey okuduğumu da sanmıyorum. Kelepçe alerjisi. Ama başka bir şeyden olmasın? Değişik bir şey yemiş olabilir misin? Hoş burada değişik ne yenilebilir ki? Öyle bir şey olmasın. Yok hocam. Değişik bir şey yemedim. Siz de söylediniz. Ne olabilir? Her seferinde böyle mi oluyor? Her seferinde aynı şey. Sabahleyin kelepçe takılır takılmaz bileklerimde bir kaşıntı başlıyor. Gene olacağını anlıyorum. Böyle birkaç taneyle başlıyor, sonra yukarılara kadar yayılıyor. Birkaç gün sürüyor. Kelepçeden, biliyorum. Geçmiş olsun. Bu kelepçe alerjisi. Tıp literatüründe olduğunu sanmıyorum. Artık biz bunu yazarak literatüre sokacağız. Hadi sen dinlen. Teşekkür ederim. Abdullah sendikacıydı. Sendikaları hakkında açılan davada arkadaşlarıyla birlikte tutuklanmışlardı. Kaç yıldır yatıyorlardı. Samalcılar cezaevinin C16 koğuşundaydık. Bugün sendikacıların duruşması vardı. Sabahleyin erkenden duruşmaya gitmişler, az önce dönmüşlerdi. Böyle toplu duruşma günlerinde koğuşta daha sessiz bir gün yaşanırdı. Hepimiz o gün biraz duruşmaya çıkardık. O yorucu günü birlikte yaşar gibi bir duygu. Aşağıya inişi, bileklere kelepçelerin takılışını, arabaya bindirilişi, duruşma salonuna gidişi, savcıyı, yükseğe konulmuş kürsünün arkasında oturan yargıçları, salonda görevli erleri, subayları, kürsünün iki yanında elleri arkasında yüzleri sanıklara dönük duran iki nöbetçi eri, duruşma bitiminde yeniden kelepçelerin takılışını, arabaya bindirilişi, daracık hapishane arabasındaki sıcağı birlikte yaşardık. O gün adaleti yeniden düşünürdük. Adaleti, insan haklarını, özgürlüğü yeniden düşünürdük. Hapishanede insan her şeyi yeniden düşünür. Her şeyi. Yeniden, yeniden. Bugün kelepçe alerjisini düşünüyordum. Nasıl olmuştu da tıp kitaplarında böyle bir şeye rastlamamıştım. Kelepçenin tarihi kim bilir kaç yüzyıllıktı. Kim bilir kaç milyonlarca insana kelepçe takılmıştı. Kelepçe alerjisi ilk kez mi oluyordu yoksa dikkat mi çekmemişti? Bilmiyordum ama böyle bir şey okuduğumu anımsamıyordum. Duyduğumu da. İşte şimdi görüyordum. Bir sonraki duruşmada da böyle bir şey olup olmadığını araştırmayı not ettim. Alerji. Neydi alerji? İnsan bedeninin dışarıdan gelen bir etkiye karşı tepki göstermesi. Alerji böyle açıklanıyordu. Terim alle ve ergos sözcüklerinden oluşuyordu. Değişik ve iş. Bedende değişik bir iş oluyordu. Gelen etkiler fiziksel, kimyasal, ruhsal olabilirdi. Hastalık türleri de çok değişikti. Astma gibi soluk darlığı nöbetlerinden deri döküntülerine kadar pek çok çeşidi vardı. Bu türdeki alerjik deri döküntüleri kimi ilaçlarda, böcek sokmalarında, yenen kimi besinlerde, fiziksel etkenlerde görülürdü. Fiziksel etkenler arasında sıcak, soğuk, güneş ışığı, hafif travmalar sayılırdı. Kelepçeyi bu fiziksel etkenler arasında saymak mı gerekirdi? Örneğin hafif travma sayılmaz mıydı? Soğuk sayılmaz mıydı? Düşündüm. Hayır dedim. Sayılmazdı. Kelepçe bütün bunlardan başka bir şeydi. Bütün bunlardan öte bir şeydi. Kelepçenin insan üzerindeki etkilerini aslında hiç düşünmediğimizi o zaman anladım. Belki de düşünmeyerek kelepçenin üzerimizdeki etkisini azaltıyorduk. Buradaki düşünmemek, belki de düşünmek istememekti. Düşünmekten kaçmak. İnsana kelepçe takılması onu aşağılayan bir şeydi. Kelepçe takmanın asıl anlamı da bu olmalıydı. Yoksa duruşmalara gelip giderken elleri otomatik silahlı erlerin arasında kaçma olasılığı olmayan insanlara böylesine sıkı sıkı kelepçe takılmasının ne anlamı olabilirdi? Kelepçe takılan insanları çok görmüştüm. Tutuklanmalarımızda, hapiste geçen yıllarımızda ne çok kelepçe takılan insan görmüştüm. Şimdi hepsine ayrı ayrı nasıl dikkatle baktığımı anlıyorum. Şimdi belleğimden fotoğraflar gibi, filmler gibi geçiyorlar. Kelepçenin insanı nasıl değiştirdiğini görüyorum. Kelepçe insanı durgunlaştırır. Kelepçe insanı düşündürür. Kelepçe insanı duygulandırır. Kelepçe insan varlığını kelepçeden önce, kelepçeden sonra diye ikiye ayırır. İnsan kelepçe takıldıktan sonra artık aynı insan olamaz sanıyorum. Belki daha güçlü de olabilir. Belki daha bilinçli de olabilir. Daha güçsüz de olabilir. Ama aynı insan olamaz. Kelepçe psikolojisi üzerine daha düşünmek gerekiyor. Belki de kendine kelepçe takılmayan, olan biteni bilmediğinden, takılan da unutmak istediğinden bu konuda fazla bir şey yazılmamıştır. Yoksa böyle milyonlarca insanın başından gelip geçmiş bir toplumsal simgenin, kelepçenin tarihi de yazılırdı. Psikolojisi de, sosyolojisi de. Hapisteyken duruşmalara gittiğimiz zamanlarda kelepçe takılmasın mücadelemizi anımsadım birden. Kelepçe takılmasın, kelepçe takmak zorundayız mücadelesini kimi zaman biz kazanırdık, kimi zaman da onlar. Maltepe askeri cezaevinden duruşmalara gidişimizi anımsıyorum. Tıraş olmuş, gömlekli, kravatlı, ellerimizde çantalarımızla bindirildiğimiz araçta tutuklu olduğumuzu düşündüren pek bir şey yoktu. Bir an durumun hiç de gerçeğe uymadığını düşündüm. Yanımdaki arkadaşa, biz böyle tutukluya değil de askeri bir kuruluşta çalışan uzmanlar grubuna benziyoruz, demiştim. Durumumuza hiç uymayan yapay bir görünümdü. Belki, işte görünüyoruz, biz gene güçlüyüz, dimdikiz, ezilmedik, demek istiyorduk. Bizi yıldıramadılar, neşemizi, umudumuzu yok edemediler, demek istiyorduk. Ama gene de bu görünümde yapay bir şey olduğu duygusunu üstümden atamadım. Ellerimize kelepçe takıldığı zaman duruma daha uygun oluyorduk. Kelepçe bir yere kapatılmanın, insanlardan koparılmanın belirgin bir simgesiydi. Durumu çok güzel anlatıyordu. Olan biteni tek bir işaretle özetliyordu. Bileklerimde kelepçeyle dimdik yürümenin, yüreğimden gözlerime vuran ateşle yürümenin başka bir anlamı vardı. Başka bir meydan okuyuşu, başka bir keyfi. İnsanların bileklerindeki kelepçe mücadelenin sürdüğünü anlatır. Sana hep durumu anlatır. Hep mücadele etmen gerektiğini anımsatır. Kollarını daha güçlendirmeni, omuzlarını daha dikmeni söyler. Kelepçenin de söylemi vardır. Kelepçe alerjisi de bütün bunlardan ötürü dikkatimi çekmiş olmalı. Kelepçeye alerji duymak, kelepçenin simgelediği her şeye alerji duymak olmalı diye düşünmüştüm. Yapılan bütün haksızlıklara, acıların yaşatılmasındaki çirkinliğe, her şeye duyulan bir tepki, insanın iradesini aşan bir tepki. Beden, ruh bütünlüğünün yapılan her şeye karşı isyanı. Ama neden tek bir kişide oluyordu bütün bunlar? Neden bu alerji yaygın değildi? Kelepçe alerjisi olmayanlar bütün bunları bir tür kabul mü ediyorlardı? Ben de bu olanları kabul edenler arasında mı oluyordum? Kuşkusuz böyle değildi. Hiçbirimiz bunları kabul etmiyorduk. Aynı tepkiyi hepimiz duyuyorduk. Bunu biliyordum. Ama alerji başka bir şeydi. Alerji, insan tepkisinin organik biçimde anlatılmasıydı. Burada özel nedenler vardı. Herkes çilek yerdi ama birkaç kişi de alerji olurdu. Doğrusu, alerji yapan nedenler listesinde kelepçeyi görmek ilginç olmalıydı. Öyle ya, alerji yaptığı bilinen maddeleri düşünürsek, yumurta, çilek, çikolata, midye gibi besinler, alergenler, güneş ışığı, soğuk, sıcak gibi fiziksel alergenler arasında kelepçe biraz aykırı duruyordu. Ama insanlar bunu da bilmeye alışmalıydılar. İnsanlar alerji yapan etkenler listesinde kelepçeyi görmeye de alışmalıydılar. Bunu mutlaka yazmalıyım diye düşünmüştüm. Bunu yazmalıyım. Alerjiyle ilgili bilimsel bir toplantıda tebliğ etmeliyim. Böyle düşündüğümü anımsıyorum. O sırada hapishanede beni ziyarete gelen iki doktor arkadaşıma, Doktor Necat Yazıcıoğlu, Doktor Metin Benol, bunu söylediğimi de anımsıyorum. Kuşkusuz, burada yaptığım tek kişiyle ilgili bir gözlemdi. Bilimsel bir çalışma için bütün hapishanede yatanlar arasında bir çalışma yapılmalıydı. Başka kişilerde de olup olmadığı, nasıl başladığı, belirtilerin neler olduğu, ne kadar sürdüğü, kendiliğinden mi geçtiği, her kelepçe takılışında yinelenip yinelenmediği belirlenmeliydi. Burada bunları yapmam olanaksızdı. Yine de tek bir kişi de olsa da kelepçe alerjisi yazılmalı, anlatılmalı, duyurulmalıydı. Dünya tıp literatürüne geçmeliydi. Belki o zaman konuya dikkat çekilir, dünyanın dört bir yanında benzer olaylar olup olmadığı ortaya çıkardı. Sonradan Metris Askeri Hapishanesi'nde görüştüğüm DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar da kendisinde kelepçe alerjisi olduğunu söylemişti. Kendisine kelepçe takıldığı zaman alerji oluyordu. Fehmi Işıklar bu durumu doktor raporuyla da saptadıklarını anlatmıştı. Böylece iki olay gözlemi vardı. Şimdi bu gözlemimi yazıyorum. Ya burada bırakmak niyetinde değilim. Bu daha başlangıç. Konuyu bilimsel toplantılara götürmeye kararlıyım. Alerjiyle uğraşan meslektaşlarımla da konuşacağım. Onların dikkatini çekeceğim. Uluslararası bilimsel toplantılara ulaşmasını sağlayacağım. Dünyada bu konuda yapılmış çalışmalar varsa Onları öğreneceğim. Yoksa böyle bir araştırmanın yapılmasını isteyeceğim.